Ayrım 62, sayfa 517. 3. Lozan 2023'te sona erecek yalanı. Şehir efsanesi haline gelen Lozan yalanlarından biri de Lozan Antlaşması'nın 100 yıllık olduğu, bu nedenle 2023 yılında sona ereceği şeklindedir. Basit bir basın taraması yapıldığında Türkiye'de son birkaç yılda birçok gazetecinin, tarihçinin, yazarın, hatta akademisyenin yazılarında, kitaplarında, televizyon konuşmalarında ve konferanslarında insanların gözlerinin içine bakarak bu yalanı söylediği görülecektir. 143 maddelik Lozan Antlaşması'nın hiçbir maddesinde veya eklerinde, protokol ve sözleşmelerinde bu konuda hiçbir kayıt yoktur. Çünkü Lozan Antlaşması süreli bir antlaşma değildir. Dolayısıyla Lozan Antlaşması'nın son kullanma tarihi yoktur. Lozan Antlaşması eğer süreli bir antlaşma olsa, bunun anlaşmada veya ekli belgelerde mutlaka belirtilmesi gerekirdi. Nitekim daha önce de anlattığım gibi Lozan Antlaşması'nın bazı sözleşmeleri ve açıklamaları 5 ile 7 yıllıktır. Bunlar Lozan Antlaşması'nın eklerinde açıkça belirtilmiştir. Ancak Lozan Antlaşması'nda antlaşmanın bırakın 100 yıllık olmasını, süresiyle ilgili hiçbir açıklama yoktur. Lozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusudur, varlık belgesidir. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti var oldukça Lozan da var olacaktır. Fesli Kadir Mısıroğlu'nun iddia ettiği gibi Lozan'ın gizli maddeleri veya gizli protokolleri de yoktur. Lozan Antlaşması'nda gizli maddelerin olduğu, geçerliliğinin 2023 yılında sona ereceği şeklindeki söylentiler tamamen asılsızdır, yalandır. Lozan nedir? Lozan nedir sorusuna belgelere dayalı olarak bilimsel cevap verildiğinde Lozan'la ilgili bütün yalanlar yok olup gidecektir. Peki Lozan nedir? 1. Lozan şanlı bir barıştır. Atatürk'ün ifadesiyle 4 senelik istiklal mücadelemiz milletin şanına layık bir barış ile sonuçlanmıştır. Çünkü Lozan, emperyalizme ve yerli yabancı işbirlikçilerine karşı kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın onurunu, gururunu taşımaktadır. 2. Lozan büyük bir zaferdir. Çünkü kendisinden önceki bütün barış teklifleriyle ve Sevr'le kıyaslanmayacak kadar başarılıdır. Atatürk'ün nutuktaki ifadesiyle Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş siyasi bir zaferdir. Lozan'ı Osmanlı tarihinin son 200 yılındaki antlaşmalarla karşılaştırdığımızda Atatürk'ün gerçekten de haklı olduğu görülecektir. 3. Lozan, silahların gölgesinde kazanılan bir zaferdir. Çünkü Lozan Konferansı sürerken İstanbul ve Boğazlar işgal altındadır. Yaklaşık 6 aylık müzakere sürecinde 3 defa savaşın eşiğine gelinmiştir. Türk ordusuna hazır ol emri verilmiştir. İngiltere, Malta'daki donanmasını harekete geçirmiştir. Fransız donanması İzmir'den ayrılmamak için direnmiştir. 4. Lozan, 1912-1922 yılları arasındaki 10 yıllık savaş dönemini bitiren bir uzlaşmadır. Profesör İlber Ortaylı'nın ifadesiyle gayet mantıklı ve onurlu bir uzlaşmadır. 5. Lozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusudur, kuruluş senedidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaca tanınmasını sağlayan antlaşmadır. 6. Lozan, Batı karşısındaki 200 yıllık Türk geri çekilişini Trakya önlerinde durduran ve Batı'nın bölünmüş, parçalanmış Anadolu hayallerini yıkan diplomatik bir zaferdir. 7. Lozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin tam bağımsız bir ulus devlet olmasını sağlamıştır. Lozan'da bunu sağlayan kapitülasyonların kaldırılması, nüfus mübadelesi ve hukuk birliğidir. 8. Lozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, çağdaş bir devlet olmasını sağlamıştır. Lozan'da dinlere, mezheplere, kapitülasyonlara göre oluşturulmuş çok hukukluluk yerine yurttaşların eşitliği ilkesine dayanan hukuk birliğinin ve laik hukukun temeli atılmıştır. 9. Lozan, yüzyıllardır Batı karşısında diplomatik alanda eşit muamele görmeyen Türkiye'nin masa başında da Batı'ya eşitliğini kabul ettirdiği bir manifestodur. 10. Lozan, yeryüzündeki bütün mazlum milletlere emperyalizme baş kaldırıp bağımsız olabileceklerini gösteren bir istiklal, bir umut belgesidir. 11. Lozan, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalandığı halde hala geçerli olan dünyadaki tek antlaşmadır. 12. Lozan, Türk tarihinde 10 yıllık savaşın ardından şimdilik tam 92 yıllık kesintisiz bir barış dönemi başlatmış tek antlaşmadır. Lozan, Batı'nın hezimeti. İngiliz parlamentosunda özellikle liberaller Lozan'ı başarısız bularak eleştirmiştir. Lloyd George'a göre Lozan konferansına İngiliz sömürgelerinden temsilci çağrılmayarak İngiliz imparatorluk gelenekleri çiğnenmiştir. Ayrıca Sevr Antlaşması'na göre Lozan Türkler için birçok konuda çok daha başarılı bir antlaşmadır. Lloyd George'a göre Lozan uygarlığın başarısızlığıdır. Lloyd George, Daily Telegraph gazetesinin 28 Temmuz 1924 tarihli sayısında çıkan demecinde şöyle demiştir. Uygarlığın başarısızlığı. Her şey sona erince İsmet'in gülümsemesine şaşmamalıdır. Ankara'dan alınan haberlere göre barış orada büyük bir Türk zaferi olarak karşılanmıştır ve gerçekten de öyledir. Mudanya Paktı Sevr değildi ama kesinlikle Lozan'dan daha iyiydi. Sevr'den Mudanya'ya bir gerilemeydi. Ancak Mudanya'dan Lozan'a bir bozgundur, hezimettir. İngiliz Sir Andrew Ryan'a göre Lozan, İngiltere için bir hezimettir. Şu sözler Ryan'a aittir. Lozan'da onursuz bir barış imzaladık. Bu İngiltere'nin şimdiye dek imzalamış olduğu antlaşmaların en uğursuzu, en mutsuzu ve en kötüsüdür. Fransızlar da Lozan'dan pek memnun değildir. 25 Temmuz 1924 tarihli Fransız Eclair gazetesi Lozan Antlaşması'nı Hilal'in Haç'a büyük bir darbesi olarak adlandırmıştır. Hilal, Haç'a böylesine bir yenilgi darbesi indirmemiştir. Batı'nın saygınlığı toprak olmuştur ve uygarlık barbarlığın önünde eğilmektedir. Fransa'yı bu aşağılayıcı duruma getirmiş olan Franklin Bollon parlamentoya üye seçilmiştir. École de National'da Partinax Lozan'ın Fransa için bir yenilgi sembolü olduğunu belirtmiş. Figaro'da Henri Bidot, Lozan sayesinde Türkiye'nin ilk kez batılı bir devlet olarak kabul gördüğünü, savaşın Türkiye'yi Avrupa'dan çıkarma yolu açmasına karşın Türkiye'nin şimdi Lozan'la Avrupalılaştığını ileri sürmüştür. Victoria Herbert ise sayısız askere ve toplara sahip Türkiye'nin Lozan'la Boğazların Efendisi olarak katıldığını yazmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nden James Gerard'a göre Lozan'da Hristiyan medeniyeti çarmıha gerilmiştir. 14 Nisan 1924 tarihli Time dergisine göre Lozan Antlaşması 100 yıldan fazla süredir İngiliz diplomasisinin ilk göze çarpan başarısızlığıdır. Neticede Lozan Antlaşması Türkiye'yi yaka paça Avrupa'dan atmak yerine Avrupa'yı Türkiye'den atmıştır. 28 Temmuz 1923 tarihli New York Times gazetesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin eski İstanbul Büyükelçisi Morganton'un şu demece yayımlanmıştır. Türkler kendi güçlerinden çok, müttefiklerin aralarındaki anlaşmazlıklarından yararlanarak öne sürdükleri koşulları onlara kabul ettirmeyi başarmışlardır. Morganton, Lozan'ın Avrupa için tam bir fiyasko olduğunu da eklemiştir. Yunan basını da Lozan'dan pek memnun değildir. Yunanlılara göre Lozan bir Türk zaferidir. Örneğin Yunan Patris gazetesi yana yakıla şu itiraflarda bulunmuştur. Lozan'ın manzarasının Avrupa diplomasisinde eşi yoktur. Türkiye müttefikleri yenilgiye uğratarak onları moral açısından aşağılamıştır. Lozan barışı Avrupa'nın moral çöküntüsünün yazılı bir belgesi olacaktır. Antlaşma Helen ulusunun yüce düşüşünün mersiyesidir. Venizelos taraftarı Vima gazetesi Yunan tarihi ikinci bir Lozan kaydetmemelidir demiştir. Yine Venizelosçu İngiliz yandaşı Estia gazetesi Barış Yunanistan'dan çok müttefikler için büyük bir yenilgidir demiştir. Hronos gazetesine göre ise Lozan'da yenilmiş olan yalnız Yunanistan değil müttefiklerdir. Hollanda basınına göre de Lozan bir Türk zaferidir. İtalyan basınından Corriere della Sera, Lozan Antlaşması'yla Türkiye başlıca amacı olan egemenliğe sahip yönetim sistemini elde etmeyi başarmıştır diye yazmıştır. Türk basınındaysa Lozan genel anlamda zafer olarak görülmüştür. Tevhid-i Efkar gazetesinin Lozan görüşmelerini yerinde izleyen muhafazakar başyazarı Velid Ebu Ziya'ya göre Lozan Antlaşması'nı imzalayan İsmet Paşa hem savaş gazisi hem barış gazisidir. Velid Ebu Ziya şöyle demiştir. Milli mücadelemizin en değerli kumandanlarından biri olan İsmet Paşa, Yunanlılara karşı askeri zaferini kazandığı gibi Lozan'da da bütün Avrupa'ya karşı barış zaferini kazanmış, binaenaleyh hem harp gazisi hem de sulh gazisi unvanına hakkıyla layık olmuştur. Lozan Antlaşması'nı İslam dünyası da tartışmasız bir Türk zaferi olarak görmüştür. Hintli Müslüman liderlerden Sir Ali Baik, Asiatic Review dergisinin Ekim 1923 sayısına verdiği demeçte Lozan'dan şöyle söz etmiştir. Lozan Antlaşması, Asya ve Avrupa için oldukça önemli olan diplomatik bir zaferdir. Bütün Avrupa, İsmet Paşa'yı yetenekleri, dürüstlüğü, içtenliği ve ağırbaşlılığından ötürü takdirle anmaktadır. Modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Paşa'nın da İslam dünyasının her yerinde saygınlığı büyüktür ve ona Seyfullah, Tanrı'nın kılıcı adı verilmiştir. Barış, Hindistan'ın her yerinde sevinçle karşılanmıştır. İngiliz tarihçi Toynbee'ye göre de Lozan bir Türk zaferidir. Lozan'da müttefikler Türk ulusçularının yaklaşık olarak tüm taleplerine boyun eğdiler. Dünya şaşılacak bir manzarayla karşılaşmıştır. Yenilgiye uğratılmış ve görünürde yıkılmış olan bir ulus, yıkıntıların üzerinden yükselerek kesinlikle eşit koşullar içinde dünyanın en yüce uluslarının önüne çıkarak Birinci Dünya Savaşı'nın aşağılanmış olan muzafferlerinden hemen hemen her ulusal dileğini kazanmıştır. Atatürk Nutuk'ta Lozan Antlaşması'nı madde madde Sevr Antlaşması ile kıyaslayıp şu sonuca varmıştır. Lozan Antlaşması'ndaki hükümleri öbür barış önerisiyle daha çok karşılaştırmanın yersiz olduğu düşüncesindeyim. Bu antlaşma Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir yok etme girişiminin yıkılışını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasal utku yapıtıdır. Salahi Sonyel'in, Bilal Şimşir'in, Seha Meray'ın ve daha birçok değerli bilim insanının İngiliz arşivleri başta olmak üzere dünya arşivlerini tarayarak önümüze koydukları bir kamyon belge vardır Lozan gerçeğini gözler önüne seren. Ancak bütün bu belgelerin gösterdiği gerçeği değil de ruh çağıran bir fesli delinin şizofrenik sayıklamalarına inanmak da bir tercihtir tabii. Lozan Antlaşması'nın Türkiye için nasıl büyük bir zafer olduğunu anlamak için o günlerde Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları akıldan çıkartmamak gerekir. Adnan Bey ile İsmet Paşa arasındaki şu yazışmalara bakar mısınız? İstanbul'da Adnan Bey'den İsmet Paşa'ya tel. 31.7.1923. Masrafları çıkarabilmek için antlaşmadan 3000 nüsha fazla bastıralım mı? İsmet Paşa'dan İstanbul'da Adnan Bey'e tel. 31.7.1923. Fazla 3000 nüsha bastırılması uygundur. Ön sözünde Kurtuluş Savaşı, girişinde Mudanya Mütarekesi yazan, son sözü bağımsız Türkiye olan dünyanın en uzun süreli kalıcı barışının adıdır Lozan. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Ruhları şad olsun. Yalan 27. 23 Nisan Çocuk Bayramı ve Atatürk. 23 Nisan'ı çocuklara Atatürk armağan etmemiştir. 23 Nisan yalancıları. 3 Nisan 2011 tarihli Vatan Gazetesi'nde 23 Nisan'ı çocuklara Atatürk armağan etmedi başlıklı bir haber yayımlanmıştır. Tarihçi doçent doktor Mehmet Alkan'dan şok iddia alt başlığıyla verilen ve Mehmet Alkan'ın Toplumsal Tarih Dergisi'nin Nisan sayısında 23 Nisan'ın gayri resmi tarihi başlıklı araştırmasına dayanan bu habere göre tarihçi Alkan 23 Nisan'ı çocuklara Atatürk'ün armağan etmediğini ifade etmiştir. 23 Nisan Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayram olarak geçmektedir. 23 Nisan başlangıçta yalnızca milli bayram olarak kabul edilmiştir. Çocuk bayramıyla ilgisi yoktur. Bilindiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açıldı. İlk yıl dönümünde yani 23 Nisan 1921'de açılış günü milli bayram olarak kabul edildi. Milli mücadelenin ilk bayramıydı, lakin bayramın adı yoktu. Yasa metninde milli bayram olarak geçiyordu. Üstelik çocuklara da armağan edilmemişti. Aslında 1981 yılına kadar da çocuklara armağan edilmeyecekti. İleride bu konunun ayrıntılarını verdiğimde görüleceği gibi Mehmet Alkan bu anlatısında doğru yanlış çarpıtma bir arada iç içedir. Haber şöyle devam ediyor. 23 Nisan'ı çocuklara armağan edenin kuşkusuz Fuat Umay olduğunu söyleyen Alkan şöyle devam ediyor. Bu aşamada 23 Nisan gününü çocuklara özel bir gün olarak kim önerdi sorusunu cevaplamak gerekir. Bu doğru bildiğimiz yanlışlardan biridir ve Atatürk 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan etti şeklinde ifade edilmektedir. Bu doğru değildir. Aslında 23 Nisan'ın bir çocuk günü bayramı olarak kabul edilmesini Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin uzun süre başkanlığını da yapan Kırklareli Milletvekili Fuat Umay'ın önerdiği anlaşılmaktadır. Görüldüğü gibi Alkan kararsızdır. Fuat Umay mı yoksa Kenan Evren mi? 23 Nisan'ı çocuklara kimin armağan ettiğine bir türlü karar verememiştir. Bir yerde Kenan Evren, bir yerde Fuat Umay demiştir. Son tahlilde Alkan'a göre her ikisi de 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilmesine etkilidir. Onlar etkilidir etkili olmasına ama ona göre 23 Nisan'ın çocuk bayramı olmasında Atatürk'ün hiçbir etkisi yoktur. Mehmet Alkan'ın Toplumsal Tarih Dergisi'ndeki makalesi Atatürk'e saldırmak için fırsat kollayan Cumhuriyet tarihi yalancılarının hemen harekete geçmesini sağlamıştır. Bu iddianın üzerine ilk atlayanlardan biri Profesör Cemil Koçak olmuştur. Koçak, 24 Nisan 2011'de Star gazetesinde 23 Nisan'ı Atatürk hediye etmedi başlıklı köşe yazısında Mehmet Alkan'ın Toplumsal Tarih Dergisi'ndeki 23 Nisan'ın gayri resmi tarihi adlı makalesine gönderme yaparak Atatürk'ün bayramı çocuklara armağan ettiği tamamen bir efsanedir. Armağan öyküsü ilk kez 1957 yılında duyulmaya başlamış olup 27 Mayıs sonrasında yaygınlaşmıştır. 23 Nisan'ın resmi olarak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kabul edilmesini ise 12 Eylül yönetimine borçluyuz demiştir. Böylece resmi tarihle yüzleşme adı altında bir cumhuriyet tarihi yalanı daha ete kemiğe bürünmeye başlamıştır. Ayrım sonu. Sayfa 526.